Ayrım 93, sayfa 383, kesin bir müdahale. Türk heyeti yalnız Ermeni göçmenlerin topraklarına dönmeleri işini kabul etmiş olduğuna göre bunun dışında bir hoşgörüye yanaşmıyordu. Fakat ara yerde geçen iki olay bu çatışma konusunu evvela arka plana attı, sonra da tamamen ortadan sildi. Bu olaylardan biri, Sovyetlerin o sırada Polonya ile girdikleri savaşı kaybetmeleriyle gözlerinin daha çok batıya çevrilmesi oldu. İkinci olay ise Ermeni meselesi için daha kesin bir sonuç verdi. Çünkü Mondros mütarekesinden sonra Ermenilere bırakılan topraklardaki zulüm hareketlerini göz önünde bulunduran Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla 9 Haziran 1920'de Doğu vilayetlerine mahsus olmak üzere seferberlik ilan edildi. Dipnot Mondros mütarekesi üzerine o zamanki Sadrazam ve Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa'nın emriyle Kafkasya'da Türkler tarafından işgal edilmiş bütün arazinin tahliyesi emri verildi. Bu tahliyeye Kars, Ardahan, Batum sancakları da dahildi. Ta Dağıstan'a kadar yayılmış Türk birliklerinin bütün bu toprakları boşaltması müşkülatla mümkün oldu ve ancak 3 ayda tamamlandı. Boşaltılan yerlerde mahalli idareler kuruluyordu. Mesela Kars, Ardahan için Kars'ta Türk halkını Ermenilere karşı korumak üzere Kars Şuralar Hükümeti kuruldu. Bu hükümetin başında yerli Türk liderler vardı. Fakat 19 Nisan 1919'da İngilizler Kars'taki önderleri tevkifle Malta'ya sürdüler. Kars'ın da Ermeniler tarafından işgalini sağladılar. Doğu bölgemizde Ermenistan-Türkiye sınırları daima bir çatışma ve kavga konusu oldu. Sovyetler işte bu şartlar içinde Türklerden Ermenistan lehine arazi talep ediyorlardı. Batıdaki galiplerin de Anadolu'da bir Ermenistan istedikleri ve Sevr Antlaşması'nın 88 ila 93. maddeleriyle Doğu Anadolu'nun Ermenistan'a bırakıldığı da malumdur. 19 Haziran 1920'de Muntazam Ermeni Kuvvetleri'nin kendilerini müstakil mahalli şuralar şeklinde idare eden Zenginor ve Oltu Müslümanlarına karşı taarruzları haberi Ankara'ya geldi. Harici vekaleti bu saldırıları Ermenistan Hariciye Nezareti nezdinde 9 Temmuz 1920'de protesto etti. Tekerrüründe aynıyla karşı konulacağı bildirildi. Fakat Ankara, 24 Eylül 1920'de Kötek ve Bardiz mıntıkalarında Muntazam Ermeni birliklerinin saldırıları haberini alınca Ermenistan'la aramızda harp ilan etti. Şark, parantez içinde Doğu ordusu, 28 Eylül'de taarruza geçti. 30 Eylül'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars işgal edildi. 7 Kasım 1920'de Ermeniler Gümrü'yü bıraktılar, 6 Kasım'da mütareke istemeye mecbur oldular. Şark ordusunun mütareke şartları kabul edilmeyince harekat birkaç gün daha devam etti. Fakat Ermeni Cumhuriyeti 17 Kasım 1920'de mütareke şartlarını kabul ettiğini bildirdi. Önce 6 sonra 7 günlük bir mütareke imzalandı. Türk ordusunun şartlarının esası belirli miktarlarda silah ve malzemenin teslimiyle Arap Çayı bölgesinde bazı emniyet tertibatının alınmasına dairdi. Şark ordusunun ve Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Harekatı budur. Dipnot, bu konuda Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nin Türk İstiklal Harbi Doğu Cephesi 1919-1921 Cilt 3 eserine müracaat. Erivan tarafından mütareke şartları kabul edilince derhal barış konuşmalarına girildi. 2 Aralık 1920'de Gümrü Muahedesi hazırlandı. Bu muahedeye göre Arpaçayı kuzey kıyısında Gümrü Ermenilere iade ediliyordu. Ve şimdi Türkiye topraklarına dahil olan Iğdır, Kulp kazaları Türkiye'ye geçiyordu. Fakat Taşnak Menşevik Ermeni hükümetiyle yapılan bu antlaşmanın o gün için tasdiki kabul olmadı. Çünkü tam Gümrü Muahedesi'nin tertiplendiği 2 Aralık 1920 günü Ermenistan Sovyetleştirildi. Bu suretle de Güney Kafkasya'da Azerbaycan'dan sonra Ermenistan da Sovyetler Birliği'ne katılmış oldu. Bu suretle Sovyetler Türkiye ile fiilen sınır komşusu oldular. Geriye Gürcistan Cumhuriyeti kalıyordu. Fakat Gürcistan da 20 Şubat 1921'de bizim için telaşlı bir takım olaylardan sonra Batum'da dahil olmak üzere Sovyetleştirilince Türkiye ve Doğu sınırları meselesi Kafkasya bölgesinde artık Türk-Sovyet meselesi haline aldı. Sovyetlerle ilişkilerimiz ise 16 Mart 1921'de Moskova'da imzalanan Moskova Antlaşması ile düzenlendi. Ondan sonra Sovyet Azerbaycan, Sovyet Ermenistan, Sovyet Gürcistan ile 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması ile bugünkü fiili durum bu memleketler tarafından da tasdik ve kabul edilmiş oldu. Van, Bitlis, Muş'ta Ermenilere arazi verilmesi vesaire gibi ilk Sovyet talepleri fiilen ve ahden ortadan kalktı. Moskova ve Kars Antlaşmaları daha sonra 2 Ocak 1921'de Türkiye-Ukrayna Dostluk Antlaşması ve 17 Aralık 1925 Paris Antlaşmaları ile takviye edildi. Mart 1921 Moskova Antlaşması Büyük Millet Meclisi hükümeti için faydalı oldu. Evvela silah ve para bakımından yardımlar sağlandı. Dipnot, Rus yardımları hakkında. Anadolu'da milli mücadelenin düzenlenmesi ve bilhassa ordunun yeniden teşkili sırasında dışarıdan silah ve para yardımı için tek yönelebileceğimiz memleket Şuralar Rusyası olarak görünüyordu. Rusya'daki iç ve dış savaşlara, ihtilalin getirdiği iktisadi takatsizliklere ve hatta açlıklara rağmen Rusya'dan silah ve para yardımı için temsil heyetinin daha Sivas'ta çalıştığı günlerden başlayan temaslar, parantez içinde Halil Paşa vasıtasıyla, meclisin kuruluşundan sonra derhal resmi şekiller almıştı. Şura Rusyası bu yardım isteklerini prensip itibariyle olumlu karşılamış ve çeşitli safhalardan geçen anlaşmalara varılmıştır. Prensip itibariyle Rus yardımları şu iki yönde yapılacaktı. A. Silah, mühimmat, malzeme ve para yardımı. B. İcabında müşterek ordu hareketleri. Bu ikinci kısım yardıma, yani müşterek ordu hareketlerine ihtiyaç hasıl olmadığı malumdur. Silah, mühimmat ve para yardımlarına gelince, Anadolu'nun istediği para yardımı, İstiklal Savaşı'nın devamı süresince yılda 10 milyon altın Rus rublesi, yani 1 milyon 250 bin Osmanlı altını idi. Bu paradan 1920 için 5 milyon kadar rublenin alındığı ve 1921-1922 devresinde ise bir yıllık taahhüde karşılık olacak miktarın ödendiği anlaşılmaktadır. Çeşitli listelerle başlıca şunlar istenmiştir. 100 bin tüfek, 300 mitralyöz, her tüfeğe 10 bin ve her mitralyöze 100 bin mermi ve mermileriyle 60 obüs topu, Bakü'deki 13 İngiliz topu, 100 cebel topu, 100 bin mermi, 5 uçak savar batarya, ayrıca Alman tüfek ve cephanesi, 5 bin kılıç, 100 bin bomba, imalat-ı harbiye, telsiz, saraçhane ve kumaş imalathaneleri tesisleri, kablolar, benzin vesaire. Bu askeri mahiyetli yardımlardan elde edilebilen miktarlar hakkında kesin malumat yoktur. O zamanki ulaştırma güçlüklerini, hatta bazen imkansızlıklarını da göz önüne alırsak, yardımın tamamıyla uygulanması mümkün olamazdı. Önce özel surette başlayan yardım istek ve temasları, Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra Moskova'ya gönderilen heyetçe yönetilmişti. Ali Fuat Cebesoy'un fevkalade elçi olarak Moskova'ya gönderilmesinden sonra ise elçilik ve kurmay heyetleri işe ele almışlardır. Cebesoy'un Moskova hatıraları bu konuya temas etmektedir. 1922'de Ukrayna Başkumandanı Fronze ile Ankara'da yapılan askeri yardım konuşmaları ve sağlanan yardımlar bunların dışındadır. Sonra doğu sınırlarımızda emniyet sağlandı ve tahrikçi Ermeni hükümeti ortadan kalktı. Yeni Ermenistan, Sovyetler politikası içinde eridiği için doğudan batıya asker ve silah sevk etmemiz mümkün oldu. Türkiye ve Rus Şuralar Hükümeti'nin emperyalizme karşı iki tabii ve tarihi müttefik olması şartları o devrede gerçekleşti. Bu hususta Çiçeri'nin 9 Aralık 1920 tarihli notasında Türkiye Harici Vekili Muhtar Bey'in 31 Ocak 1921'de Millet Meclisi'ndeki beyanlarında bu durum çok açık, kesin ve dostane olarak belirtilmiştir. Mustafa Kemal'in daima çok değer verdiği ve dış siyasetinin dayanaklarından biri saydığı bu dostluk 2. Dünya Harbi'ne kadar sürdü. Dipnot, bu bahiste sözü geçen muahedeler hakkında Profesör Nihat Erim'in Siyasi Tarih Metinleri isimli büyük eseriyle Son Metin Sevr Muahedesi, Reşat Ekrem'in Osmanlı Muahedeleri isimli eserinde kafi malumat vardır, 1934. Ayrıca Millet Meclisi arşivinde 1920'den sonraki vesikalar incelenebilir.